Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22 Behmen 1403 Hicri Kameri, 11 Şaban 1446 ve Miladi 10 Şubat 2025 Pazartesi, ayrıca bugün İslam Devrimi'nin zaferliye dönümüdür. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'a Veladet, Yiğit Dönümü ve Neço Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketan'ın sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Bugün Hazreti Ali Aleykber Aleyhisselam'ın mübarek doğum yıl dönümüdür. İslam İran'ın seması Allahu Ekber'le yankılandı. 3 erk başkanları halkı 22 Behmen görüşüne katılmaya davet etti. Taliban, İran çağdaş dönemde İslami yönetimin ilk başarılı örneğidir. İslami vahdet, emperyalist komplolların önünde bir engeldir. İran'dan ürünleri altı gelişmiş ülkeye ihraç ediliyor. İran kimyagerleri yaptırımları aşarak başarıya ulaştı. Şimdi havalar. Bugün Hicri Kameri Şaban ayının 11'i, Miladi 10 Şubat 2025, Ehlibeyt imamlarından üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam mübarek doğum yıl dönümüdür. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam Şaban ayının 11'inde Hicri Kameri 33 yılında Medine'de doğdu. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam yaratılış, ahlak ve manevi vasıflar, konuşma ve sosyal davranışlar bakımından Peygamber Efendimiz en çok benzeyen kişiler olarak biliniyor. Hazreti Ali Aleykber Hicri 61 Muharrem ayının 10'unda Aşura kıyamında muhterem babası ve sadık sahabeleriyle birlikte şehit edilmiş ve Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına defnedilmiştir. Hazreti Ali Aleykber Aleyhisselam'ın doğum günü İran İslam Cumhuriyeti takviminde gençlik günü olarak kutlanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyon çalışanları olarak Hazreti Ali Aleykber Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü başta Ehl-i Beyt aşıkları olmak üzere tüm dünya Müslümanlarına da kutluyoruz. İslam İran halkı İslam devriminin 46. yıl dönümü ile eş zamanlı olarak ülke genelinde evlerinden, sokaklarından ve şehirlerinden, köylerine ve yurtlarından, caddelerine Allahu Ekber nidaları ile doldurarak İslam devrimi ile olan bağlarını bir kez daha gösterdiler. İran'ın haberine göre İslam devriminin 46. yıl dönümü ile eş zaman olarak pazar akşamı İran genelinde insanlar saat 21'de Allahu Ekber sloganları atarak kutlama etkinlikleriyle birlikte şehirlerin ve köylerinin gökyüzünü havai fişekle aydınlattılar. Tahran'da insanlar Allahu Ekber sloganları ile İslam devriminin 46. yıl dönümünü kutladılar. Başkentin ana meydanları ışık ve neşe ile doluydu. Ülke ve ordu yetkileri, kurumlar ve kuruluşlar İslam-İran devrimci halkını 22 Behmen yürüyüşüne geniş çaplı katılıma çağırdılar. 22 Behmen yürüyüşü törene İslam devriminin 46. yıl dönümü nedeniyle bugün pazartesi günü 22 Behmen'de eş zamanlı olarak Tahran ve ülkenin diğer eyaletlerinde düzenleniyor. Bu tören Tahran'da saat 10'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi marşının çalınması ile Azadi Meydanı'nda halkın, ülke ve ordu yetkililerinden ve özellikle İslam ve uyanış ülkelerinden, gençlerin ve bir grup İslam ülkesinden alim, kültür ve siyaset çehrelerinin katılımı ile başlayacak. Azadi Kulesi'nden balonların uçurulması ve özel efektlerin yapılması, silahlı kuvvetler paraşütçülerinden inişi ve hava gösteri operasyonlarından yapılması, ordu garnizonu müzisyenleri tarafından marş çalınması ve 1357.000 öğrenci, gençten oluşan koru ve tebaşi ve mevlüt grubu tarafından marş çalınması ve 2 Mehmen'in ülke çapında bildirisinin okunması Azadi Meydanı'nın programları arasındadır. Bu törende İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan konuşma yapacaktır. Üç erk başkanları halkın 22 Behmen yürüyüşüne coşkulu katılmanın önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları bu büyük etkinliğe katılmaya davet etti. Sahab Haber Anan Teslim Haber Ajansı'nın dayandığı haberine göre 22 Behmen'in arifesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin üç erk başkanları bugünün önemine dikkat çekerek halkın yürüyüşe katılmasının gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkan yaptığı açıklamada halkın coşkulu katılımının düşmanlara İran'ın zayıflamadığı ve milletin hala devrimin ideallerine bağlı olduğu mesajını vereceğini belirtti. Pezeşkan mevcut şikayetler ve eksikliklere rağmen halkın devrim ve İslami sistemin desteklenmesi için birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Galibaf, 22 Behmen'i İran milletinin günü olarak nitelendirerek halkın din inançlarının ve ehlibeyt ile olan bağlarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Galibaf, İran halkının her yıl bugün de devrim ideallerine olan bağlarını güçlü bir şekilde gösterdiğini hatırlattı. Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece ise bölgedeki hassas koşullara ve İslam dünyasına karşı yürütülen düşmanca çabalara dikkat çekerek İran halkının geçmişteki tecrübelerine dayanarak bu yıl daha güçlü bir şekilde ve zamanın ruhuna uygun sloganlarla yürüyüşe katılacağına dair ümidini dile getirdi. Afganistan'daki geçici hükümet Dışişleri Bakanlığı ofisi yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması, çağdaş dönemde İslami bir hükümetin kurulmasının ile başarılı örneği olarak nitelendirdi ve bunun bölgesel gelişmelerin üzerindeki etkisini de vurguladı. İran'ın pazar günü bildiğine göre Rahmetullah Feyzan, İslam devriminin zaferliği durumu vesilesiyle yazdığı bir notta, çağdaş dönemde İslami bir hükümetin kurulmasının ilk başarılı örneği olan İslami sistemin kurulmasının boyutlarına ve bunun Afganistan halkı ile ilişkisine de değindi. Feyzan İranistan devriminin 11 Şubat 1979'da 20. yüzyılın en önemli siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerinden biri olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Hümeyni'nin önderliğinde ve İran halkının geniş desteğiyle gerçekleşen bu devrim sadece İran içinde değil tüm dünyada derin etkiler bıraktı dedi. Feyzan şöyle devam etti. İran devrimi özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı güçlere büyük ölçüde bağımlı olan Pehlevi monarşi rejimine devirdi ve yerine İslam Cumhuriyeti'ni rejimini de getirdi. Bu değişim çağdaş dönemde İslami bir hükümetin korunmasının ilk başarılı örneğiydi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı ofisinin Herat'taki yardımcısı bu devrimin İran'ı Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliğinden çıkardığını ve uluslararası arenada bağımsız bir ülke olarak konumlandırdığını vurguladı. Feyzan şunları ekledi, İran-Afgan göçmenlerine barınak ve sosyal hizmetler sağlayarak sorunlarını azaltmada büyük bir paya sahiptir. Birçok Afgan göçmen İran'da çalışıp hayatlarını yoluna koyabildi. Afganistan halkı İran İslam Cumhuriyeti'nin bu desteklerini ve fedakarlıklarını her zaman hatırlayacak ve tarihinin en zor döneminde aldığı yardımların minnettarlarıdır. İslam mezheplerine yakınlaşma koruma genel sekreteri, küresel emperyalizmin kompüllerine karşı İslami vahdetin gerektiğini vurguladı. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, İran-İslam devriminin başarılarına değinerek küresel emperyalizmin komplolarına karşı vahdetin zaruretini vurguladı. Pars Today'in haberine göre Şehriyari şunları söyledi. 200 yıl boyunca emperyalizm ayrılık ve anlaşmazlık oluşturarak bölgede tefrika ve ihtilaf yarattı ve varlığını meşrulaştırdı. Düşman hala sadece İran'da değil, tüm İslam dünyasında tefrika ve anlaşmazlık yaratmaya çalışıyor ve bunun en bariz örneği İslam ülkelerinin parçalanmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Tahran'da Filistin İslami Direniş Hareketi Liderlik Konsey üyeleriyle yaptığı görüşmede Gazze halkına yardım etmek ve bölgeyi yeniden inşa etmek için özellikle İslam ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir koalisyon oluşturmasının gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi. Kesinlikle İslam ülkeleri birbirlerinin yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa edebilecek ve bu bölgeyi yaşamı Müslüman halkına kazandıracaktır. İran'daki Sünni ulemalar ayrı bir bildiri yayınlayarak İslam devriminin 46. yıl dönümünü kutlayarak İran'ın fedakar, sadık ve birleşik bir milleti vardır ve İslam ve devrimi İslam devrim lideri Ayetullah Hamene'nin direktiflerini izleyerek tüm güçleriyle savunacaklardır dediler. İran İslam Cumhuriyeti Nanoteknoloji Genel Sekreteri yaptığı açıklamada İran 6 gelişmiş ülkeye 1 milyon dolardan fazla nano ürün ihraç ederek küresel nanoteknoloji pazarında önemli bir rol oynamıştır dedi. Nano ve Mikro Kurul Sekreteri Emad Ahmedvand, İran nanoteknolojisine müşterilerinin hangi ülkeler olduğu sorusuna şu şekilde yanıt verdi. İran İslam Cumhuriyeti çeşitli ülkelerle nano ürün ihracatı alanında faaliyet göstermekte ve inşaat, tekstil ve ekipman alanlarında sırasıyla 21, 20 ve 18 ülke ile işbirliği yapmaktadır. İran Nano ve Mikro Kurulu Sekreteri, Irak'ın nano malzemeler, enerji ve tarım hariç tüm endüstriyel alanlarda İran nano ürünlerinden ihracatı için istikrarlı bir varış noktası olarak kabul edildiğini belirterek inşaat sektöründe en çok ihracatın Irak, Afganistan ve Gürcistan'a yapıldığını söyledi. Ahmedvand nano malzeme alanında Hindistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ana ihracat hedefi 3 ülke olduğunu belirterek kimyasal malzemelerde Çin ve Hindistan'ın sırası ile 1. ve 2. sırada yer aldığını ve petrol ve petrokimya alanında da Rusya'nın 1. ve Türkiye'nin 2. olduğunu belirterek opto, elektronik ve tarım alanları en az ihracat hedef çeşitliliğine sahipti ve bu iki alandaki nano ürünler iki ülkeye ihraç edildi dedi. İran Bilim ve Bakanlığı Araştırma Yardımcısı yaptığı açıklamada İranlı kimya bilimcileri yaptırım hatlarını aştı ve kimya alanında bilimsel makale üretmede başarılı oldular. Hatta Amerikalı ve Çinli bilimcilerle rekabet ediyorlar dedi. Peyman Salehi dün pazar günü İlim ve Sanat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İran 30. Organik Kimya Seminerinin açılış töreninde şunları söyledi. İran'ın bilimsel büyümesi birkaç yıldır 15-16 ve 17. sıralarda yer alıyor ve bir basamak yükselmenin bile çok zor olduğunu unutmamalıyız. Pars Today ve Merhaba Ajansı'nın haberine göre Salehi şunları vurguladı. İran, dünya nüfusunun %1'ini oluşturmasına rağmen dünyadaki bilim üretiminin %2'sine sahiptir. Doktor Salehi şunları söyledi. İran'ın kimya bilimcileri yaptırım hatlarını aştı ve kimyalarında bilimsel makale üretmede başarılı oldular ve hatta Amerikalı ve Çinli bilimcilerle rekabet ediyorlar. Bir diğer haber ise Uluslararası Teknolojisi ve Panzehir Konferansı'nın bölge düzeyinde ilk kez İran Razi Enstitüsü tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrudan desteğiyle 18-19 Şubat tarihlerinde düzenleneceği ve dünyanın dört bir yanından önde giren uzman ve araştırmacılara ev sahipliği yapacağıdır. İran Razi Üniversitesi Enstitüsü Zehirli Hayvanlar Bölümü Başkanı Abbas Sari bu konferansın önemi hakkında şunları söyledi. Razi Enstitüsü dünyadaki standart panzehir üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor ve bu uluslararası konferansın düzenlenmesi İran'ın bu alandaki yeteneklerini tanıtmak ve dünyadaki saygı merkezlerle bilimsel ve araştırma işbirlikleri kurmak için bir fırsattır. İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Tebriz'in belediye başkanı Banti kentin 2025 yılında Asya ülkeleri çevre başkenti olarak seçildiğini duyurdu. Parsüde'nin İNA'dan aktardığına göre Yakup Huşyar birkaç ay önce Asya Belediye Başkanları Forumu'nun 2025 yılı için Asya ülkeleri çevre başkenti seçimi için yaptığı çağrının ardından Tebriz metropolünün özel iklim koşulları ve seçkin çevresel özellikleri nedeniyle Türkiye'nin Antalya kentiyle birlikte 2025 yılında Asya ülkeleri çevre başkenti olarak seçildiğini söyledi. Tebriz Belediye Başkanı'na göre Tebriz metropolünün çevre alanındaki altyapı çalışmaları Asya Belediye Başkanları Forumu'nun Tebriz'i Asya ülkeleri çevre başkenti olarak seçmeye ikna etti. Hamas harekete yayınladığı bir bildiriyle İran'ın direnişe verdiği tarihi desteği takdir etti. Merhaba Ajansı'nın haberine göre Hamas harekete hareketin üyelerinin İran'a yaptığı ziyaretle ilgili bir bildiri yayınlayarak şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkını ve direnişi ayrıca Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerine desteklemede tarihi bir rol oynamıştır. Bildiride şu ifadeler yer aldı. İslam devrim lideri direnişin kahramanca performansını ve Gazze'nin direniş destekçileri ve dünya çapında destansı bir model haline gelmesini takdir etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarında konuştuğu askeri birliklere Suriye topraklarında Lübnan'ı tehdit eden mevzilere karşılık emri verdi. İsrail rejim ordusu ateşkes anlaşması ihlal etmeye devam ederek Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek bölgesindeki Centa kasabası yakınlarındaki Şuara bölgesine hava saldırıları ile hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda 6 Lübnanlı şehit oldu ve 2 kişi de yaralandı. Parsu'dan İran'dan aktardığına göre Siyonist rejim İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmekle saldırı ve ihlalde bulundu. Bu da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdi. 75 gün içinde İsrail rejimi tarafından yapılan toplam ateşkes ihlali sayısını 872'ye çıkardı. Ayrıca İsrail rejim askerleri Batı Şeria'daki Bedlahim'e baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı. Bu çatışma sonucunda 31 Filistinli yaralandı. Filistinli LYMA yerel kaynaklara dayanarak işgalci İsrail ordusu askerlerinden bazı aileleri Türk Kerem'in doğusundaki Nur Şemsi kampındaki evlerini terk etmeye zorladığını bildirdi. Siyonist İsrail rejimi bir başka saldırgan eylemde Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalındaki Enhel kasabasının doğusundaki depolara hava saldırısı düzenledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1403, Hicri Kameri 11 Şaban 1446 ve Miladi 10 Şubat 2025 Pazartesi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1357 tarihinde İran kendi tarihinin en hassas ve kritik dönemlerinden birini yaşadı. Bugün de Allahu Ekber feryatları arasında rahmetli İmam Hümeyni'nin dahiyane liderliği ve Müslüman İran halkının fedakarlıkları sonucu 2500 yıllık karanlık saltanat dönemi son bularak İslam devrimi uzun mücadele sonrasında zafere ulaştı. Bugün de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tüm İran halkı mücadele sahnesinde var olmuş ve kendi irade ve direniş sonucu müstekbir güçler tarafından yoğun destek gören tepeden tırnağa silahlı şah rejimini devirmeyi başardı. Halk cadde ve sokaklara dökülmüş, silahlı şah güçleri karşısında siperler oluşturmuş, amansız bir mücadeleye girişmişti. Başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın tüm şehirlerinde şiddetli çatışmalar baş göstermiş, öteki şehirlerden güvenlik güçlerinin Tahran kıyamını bastırmak için yola çıktığı haberinin yayılması ardından tüm yollar halk tarafından kesilmiş ve silahlı güçlerin Tahran'a hareketine engel olunmuştu. Bu çatışmalarda üst düzey ordu ve güvenlik güçleri komutanlarından bazıları halk tarafından öldürülmüş ve çatışmaların şiddet kazanması ardından ordu tarafsız olduğunu ilan etmişti. Bu arada Pehlevi rejiminin önemli mevzilerinden radyo televizyon kurumu inkılapçı halk tarafından ele geçirilmiş ve inkılapçı güçlerden biri tarafından "Dikkat, dikkat, bu ses inkılabın sesi" anonsları yapılmaya başlanmıştı. Bu haber gerçekte 2500 yıllık saltanat düzeninin yıkıldığını ve İmam Hümeyni liderliğindeki İslam devriminin zafere ulaştığını müjdeliyordu. İslam devriminin İran'da zafer yıl dönümü tüm dünya Müslümanları ve hürriyet severleri kutlu olsun. Yüzyıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1303 tarihinde İran'da Rıza Han'ın diktatörlüğü ile 3. Meşruta dönemi başladı. Rıza Han'ın başbakanlık görevine geçmekle ülkede iktidarda mutlak güce ulaştığını zannettiği bir dönemde İran'da meclis erken seçimleri düzenlendi. Bu seçimler birçok bölgede satılmış ordu komutanları ve savaş bakanlığı ve nüfuz sahibi grupların denetiminde düzenlendi. İran'da 22 Behmen 1302 tarihinde meclisteki milletvekillerinin çoğu bu konuda bir iş yapamıyorlardı. Böylece İran'da 3. Meşrutiyet dönemi hesaplanmış komplo ile başladı ve Milli Şura Meclisi'nin tek simgesi olan Meşruta'nın izleri silinmiş oldu ve diktatörlük, özgürlükçüler ve Meşruta yanlılarının talepleri yerini almış oldu. ...1413 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Şaban 33 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük evladı Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. Ceddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam sevgili büyük babası Hazreti Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam ve değerli babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan çok şeyler öğrendi ve kendini en yüce ahlaki faziletler ve İslami bilimlerle süsledi. Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam'a adı yine Ali olan küçük kardeşleriyle ismen benzerlik taşımasından dolayı daha büyük Ali anlamında olan Ali Ekber lakabı verildi. Değerli babasının Emevi hükümetinin zulümlerine karşı gerçekleştirdiği kıyamda önemli rolü olan Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam bu hareketin devamında 10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela olayında savaş meydanına gitti ve cesurca savaşması neticesinde şehit düştü. İran'da Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet günü Gençler Günü olarak adlandırılmıştır. Bugün Hicri Kameri 11 Şaban 529 tarihinde İranlı ünlü hekim ve şair Senai Gaznevi Gazne'de vefat etti. Hicri Kameri 467 yılında dünyaya gelen Gaznevi gençken hükümdarların methine başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İsrail, Suriye sınırında askeri üs kuruyor.
Karar.
OECD Aralık ayı verilerini açıkladı. Türkiye'nin enflasyonu ortalamanın 10 katı.
Yeni Çağ.
Amerika'dan İsrail'e yeni ölüm bombaları.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 8 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde muhalefete düşman hukuku başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son iki seçimde açıkça oy erimesine uğrayan ve bütün anketlerde kaybetmeye devam eden iktidar cephesi uzun süredir toplumdan alamadığı rızayı meşru olmayan Jacoben baskılarla alma peşinde. Yıllar önce atılmış tweetlerin soruşturulması, muhalefete mensup siyasetçilerin, belediye başkanlarının, gazetecilerin yıllardır soruşturma konusu olmayan görüşlerinden dolayı derdest edilip tutuklanmaları, Gezi Parkı dosyasının 12 yıl sonra yargının gündemine getirmesi bundandır ki halka verecekleri bir şeyleri de artık inandırıcı bir vaatlere kalmayan iktidardakiler sürekli ülkeyi kamplaştırıp kutuplaştırma tahrikleriyle ülkenin gerçek gündemini saptırmaya çalışmakta diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu çıkmazda bütün rakiplerini karalama kapsamında Mayıs 2023 seçimleri kampanyasında bizzat Cumhurbaşkanı'nın itiraf ettiği Millet İttifakı adayının Kandil'deki terörist elebaşlarının desteklediği uyduruk sahte videoların meydanlarda halka seyrettirilmesinde olduğu gibi hiçbir yasal, ahlaki ve insani kural gözetilmeden muhalefete yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu amaçla bir yığın oyun sahneleniyor ve oyunların başında bir türlü adı konmayan ve bir tek terörist başı üzerinden terör örgütüyle kotarılmak istenen yeni sürecin erken seçimde istimali tezgahı geliyor. Her ne kadar halkın önünde terörist başının örgüte silah bırakma çağrısı yapması ve umut hakkıyla serbest kalması ileri sürülse de kapalı kapılar arkasında bir yığın pazarlığın yapıldığı ortada. Görünen o ki bu hususta takvimler 15 Şubat'ta terörist başının terör örgütüne yapacağı çağrıya ayarlanmış.
Buna göre bu çağrı üzerinden iktidardakiler terör örgütüne silah bıraktırıp tasfiye ettikleri söylemiyle siyasi rant devşirerek erken seçime gitmeyi planladıkları belirtiliyor. Tabii ekonomide de bir yalancı bahar havasının uydurulmasıyla.
Bayram Coşkun 8 Şubat tarihiyle Yeni Mesaj gazetesinde CHP Erdoğan ne isterse veriyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkedeki ekonominin durumu malum. Hani bir reklam vardı. Oradaki vatandaş anlatmaya gerek yok görüyorsunuz dedi. İşte tam böyle bir ekonomik ortam var. Anlatmaya gerek yok herkes görüyor. Dahası en acı şekilde yaşıyor. Enflasyon TÜİK'in makaslarına rağmen çarşı pazarda vatandaşın canına okuyor. Alım gücümüz sürekli düşüyor. Emekli aldı parayla geçinemiyor. Asgari ücret daha yılın ilk ayından açlık sınırının altına düştü. Ev kiraları asgari ücretin üstünde ve daha neler neler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İçinde bulunduğumuz durumu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şu şekilde özetledi. Türkiye içinden çıkılmaz bir hal alacak ekonomik bir buhrana hızlı bir şekilde ilerliyor. Adeta freni patlamış kamyonun yokuş aşağı gitmesi gibi. Evet, durum bu. Türkiye büyük bir felakete doğru göz göre göre sürükleniyor. Böyle bir ortamda iktidar ne ister? Elbette bu ağır tablonun konuşulmasını istemez. Bol bol polemik ister. Bunun için de karşısında bana uygun bir muhalefet olması gerek ve açıkçası bu konuda hiç ama hiç eksiklik hissetmiyor. Çünkü karşılarında her istediklerini veren, her sıkıştıklarında imdatlarına koşan bir CHP var. Bir ana muhalefet düşünün, halkın derdiyle meşgul olacağına, bunları gündemde tutacağına, sürekli AKP'ye can suyu olacak gündemlerin peşinden gidiyor. Ortada seçim yok ama Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışıyorlar ve bunu yaparken de daha ilk adımda ikiye bölünüyorlar. Şimdiden İmamoğlu ve Mansur Yavaş farklı görüşteler. İlerleyen aşamalarda kim bilir neler göreceğiz. İşte bu ortam tam da Erdoğan'ın istediği ortam. Muhalefeti dizayn etme konusunda usta olan Erdoğan şimdiden 2028'in taşlarını döşemeye başladı. Erdoğan 22 yılında sonunda çok ağır ekonomik koşulların içine soktuğu Türkiye'de hem bu durumun konuşulmasını istemiyor hem de durumu lehine çevirecek gündemler üretilmesini sağlıyor. Açıkçası CHP'de kendisine fazlasıyla destek oluyor. Kırmızı kart komedisi bu durumun bir örneğiydi. İktidarıyla, ana muhalefetiyle halktan kopuk bu siyaset güzel ülkemizi felakete sürüklüyor ve bu durumda acilen bir şey yapmak gerekiyor. Peki yapılması gereken şey ne? BTP lideri Hüseyin Baş bu soruya şöyle cevap veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor ey yöneticiler. Haydar Hoca bir milli ekonomi modeli yazdı ve model ışığında Türkiye'yi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yarın değil bugün bunu yapmamız gerekiyor.
Tahran Radyosu. İsfender Korkmaz 8 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde kalkınmada yerel yönetimlerin önemli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2016'da başlayan sıkı yönetim ve 2018'de başlayan başkanlık sisteminden sonra demokraside hukukun üstünlüğünde çok kan kaybettik. Devletin kurumsal yapısı bozuldu. 2018 ve 2021'de TL krizi yaşadık. Bugün de krizden çıkmış değiliz. devlette merkezi devletin yerel yönetimlere sübjektif müdahalesi, yerel yönetimler üstünde vesayet uygulanması ve yerel yönetimlerde imar yetkisine keyfi müdahale ile TOKİ gibi kuruluşlara da aynı yetkinin verilmesi kurumsal devlet yapısını bozdu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi de Cumhur İttifakı'ndan olmayan belediyelerde her gün teftiş var. Belediyeler iş yapamıyor. Kayyum atanan bir belediyenin halkın yararına iş yapma olanağı da sınırlıdır. Dahası belediye başkanları ne dese, ne yapsa yargıya gidiyor. Yerel yönetimler her türlü demokratik rejimin temellerinden birisidir. Zira vatandaşların yönetime katılma hakkının en doğru ve etkili kullanım alanı yerel yönetimlerdir. Ayrıca seçmenin hizmetleri doğrudan görerek ve kullanarak denetleme imkanı vardır. Yerel yönetimler bölgenin ihtiyaçlarını daha yakından bilir. Yerel altyapı projelerini, yollar, su temini, kanalizasyon, ulaştırma gibi hizmetleri ihtiyaca göre daha kolay yönlendirir ve doğrudan halkın gözü önünde yapıldığı için de halkın doğrudan denetimi vardır. Yerel girişimciliğe, bölge veya havza ihtiyaçlarına göre daha etkin destek sağlar. Yerel yönetimler ihtiyaca göre bölgenin özelliğine cevap veren altyapı hizmetleri konusunda daha kolay uzmanlaşır. Yatırım ve hizmet projelerini bölgenin ihtiyaçlarına göre yapabilirler. Yerel yönetimler şehir rantlarını vergilemede ve daha etkin, daha verimli olurlar. Yerel yönetimler beslenme ve sağlık hizmetlerini de daha etkin yapar. Düşük gelirli ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımları daha yerinde yaparlar. Yerel yönetimler çevre ve sürdürülebilir kalkınmada da daha etkili olur. Çevrenin denetimi, imar planları, imar uygulamaları daha etkili yapar. Türkiye'de TOKİ ve Çevre Bakanlığı'na da imar uygulaması yapma yetkisi verildi. Bunlar halkın ve belediyelerin istemediği uygulamalara doğrudan izin verebiliyor. Merkezi devlet ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk çatışması olmamalıdır. Kamu hizmetlerinin paylaşımı etkinlik kriterlerine göre düzenlenmelidir. İlk ve orta dereceli eğitim yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri, din hizmetlerine destek yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır. Yerel yönetimler nüfus yapısına göre değişebilir. Söz gelimi Ege ve Akdeniz sahillerinde emekli nüfus oranı yüksektir. Buralarda belediyeler daha çok dinlenme alanı ve park alanı yapmalıdır. Turistik şehirlerde hizmet sektörünün desteklenmesi ve kontrolü yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır. Öğrenci yurtları, öğretmen evlerini yerel yönetimler yapmalı ve işletmelidir. Her belde ve şehirde belediye meclisleri dışında halkın eğilimini yansıtabilecek ve yerel yönetimleri, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, varsa yüksek okul veya üniversiteler ile halktan seçilecek istişari halk meclisleri olmalıdır. Belediye oluşturma ve kalkındırılması için ilgili yörelerde referandum şartı konulmalıdır. Planlama, işleyiş ve örgütlenme yapısı, belediyelerin kendileri tarafından iç denetim yoluyla yapılmalıdır. Parti genel merkezlerinin, İçişleri Bakanlığı'nın ve valilerin vesayet yetkisi kaldırılmalıdır. İcabı halinde belediye meclis üyelerinin onda birinin isteğiyle denetim ve yolsuzluk iddialarında kovuşturma, Sayıştay ve yerel mahkemeler tarafından yapılmalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Bugün Hicri Şems'i 22 Behmen, İran-İslam devriminin zafer yıl dönümüdür. Hicri Şems'i 1357, miladi 1979 yılından bu yana sadece İran halkının kaderini değiştirmekte kalmayıp, aynı zamanda dünyadaki özgürlük hareketlerinde yeni bir dalga yaratan unutulmaz bir gün.
Şafak'ta 10 gün program dizisinin son bölümü olan bu programda İran İslam Devrimi'nin direniş cephesinin ortaya çıkışı ve genişlemesindeki rolüne daha derinlemesine bir bakış atmak istiyoruz. Tarihin de gösterdiği gibi İslam Devrimi sadece İran'ın coğrafi sınırlarında siyasi bir değişiklik değil, aksine dünyanın dört bir yanındaki sömürge karşıtı ve emperyalizm karşıtı hareketler içinde bir model haline geldi.
İran-İslam devrimini önceki birçok hareketten ayıran şey bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganlarıdır. Özgürlük ruhunu, dış güçlerin egemenliğinin reddini ve dini ve manevi değerlere dayalı bir sisteme gösteren üçlü bir slogan. Daha da önemlisi İran-İslam devriminin sunduğu model, küresel egemenlik ve emperyalizme özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı geniş yankı uyandırdı ve bölgedeki ve dünyadaki birçok halkın yeni bir bakış açısıyla direniş yolunu izlemesine neden oldu.
İran'da İslam devriminden önce İslam dünyası ve diğer birçok ülke Avrupa sömürgeciliğinin ardından Amerika'nın ağır gölgesi altındaydı. Sömürgeciler ister askeri biçimde, ister siyasi ve ekonomik nüfuz yoluyla halkların zengin kaynaklarını yağmalıyor, bağımsız devletlerin oluşmasına pek izin vermiyorlardı. Böyle bir ortamda Cezayir halkının Fransa'ya karşı mücadelesi, Vietnam halkının Fransız ve Amerikalı sömürgecilere karşı mücadelesi, ayrıca Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadelesi gibi bazı sömürgecilik karşıtı kurtuluş hareketleri ortaya çıktı. Bu ayaklanmalar genellikle milliyetçi veya sömürgecilik karşıtı bir çerçevede gerçekleşiyordu ve bazı başarılar elde edebiliyordu.
İslam dünyasında batılı güçlerin müdahalelerine tepki olarak İslami hareketler şekillendi. Bunlar arasında sömürgeci nüfuza ve aynı zamanda iç diktatörlüğe karşı sahneye çıkan Mısır'daki Müslüman Kardeşler Hareketi sayılabilir. Ancak bu hareketler genel olarak dağınıktı ve sömürgecilik ve küresel emperyalizme karşı koymak için uyumlu ve kapsamlı bir ideolojik altyapıdan yoksundu. Bu koşullar altında Hicri Şems'i 1357 yılında İran'da büyük bir olay meydana geldi. İslam devrimi. Bu olay dünyanın çeşitli yerlerindeki sınırlı sömürgecilik karşıtı ayaklanmaların tek bir söylem yani emperyalizm karşıtı altında birleşmesini ve anlamlı hale gelmesini sağlayan bir dönüm noktasıydı.
İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni 1960'lı yıllardaki hareketin başlangıcından itibaren mustazaf kavramını müstekbirlerin karşısında gündeme getirdi. Bu ikilem
mücadele alanını salt ulusal sınırların ötesine taşıdı ve onu iki güç, hegemonik güç ve boyun eğdirilmiş güç arasındaki çatışmaya dönüştürdü. Bu mantığa göre dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan ve sömürgeci güçlerin baskısı altında olan herkes mustazaf sınıfına aittir. Zulüm ve sultacılığın pençesinden kurtarılmalıdır. Buna karşılık müstekbir zor kullanarak sınırsız kapitalizm ve sömürü yoluyla iradesini başkalarına dayatmaya çalışan kişidir.
Böyle bir yaklaşım İmam Hümeyni'nin konuşmalarında açıkça görülüyordu. Kendisinden bizlere şöyle sözler yadigar kalmıştır. Biz şirk ve küfür var olduğu sürece mücadele vardır. Mücadele olduğu sürece de biz varız diyoruz. Bu ifadeye geleneksel mücadele sınırlarını aşan ve dünyanın mazlum milletleri arasında yeni bir danışma alanı yaratan kararlı bir azme gösteriyor. Bu bakış açısının sonucu İran'dan ne Doğu blokuna bağımlı olan ne de Batı'dan emir alan İslami düşünceler ve milli kimliğe dayanarak bağımsızlık ve halk egemenliği yolunu izleyen bir devrimin gerçekleşmesiydi.
Devrimin zaferinden sadece bir yıl sonra İran, Irak'taki Baas rejiminin dayattığı bir savaşla karşı karşıya kaldı. Küresel güçlerin, özellikle batılı devletlerin ve bazı bölgesel komşuların doğrudan ve dolaylı desteğiyle yeni kurulan İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı başlatılan bir savaş. Ancak bu 8 yıllık savaşta yaşananlar, bir tür halk direnişinin ve bölge tarihini değiştiren unutulmaz bir destanın tezahürüydü.
Tahran Radyosu. İmam Hümeyni her zaman halkın inanç faktörüne güvendi. Irak'ın İran topraklarına ilk saldırıları ile birlikte binlerce gönüllü genç vatanı savunmak için savaş cephelerine gitti. İmamın mustazaflar gönüllü seferberliği olan 20 milyonluk ordu kurma emri de ülkede cesaret ruhunu yaygınlaştırdı. Bu halk seferberliğinin sonucu kısa sürede saldırgan Saddam ordusunun durdurulması ve ardından devrim muhafızlar ordusu ordu ve halk güçlerinin kahramanlıkları ile düşman güçlerinin geri püskürtülmesi oldu. Bu savaş İran halkına her ne kadar zorlu ve uzun bir şekilde dayatılmış olsa da İran ve diğer milletler için çok önemli dersler geriye bıraktı.
Bu derslerden biri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin açıklamalarında buyurduğu gibidir. Bir ülkeyi korumak ve düşmanın saldırısından caydırmak teslimiyetle değil direnişle elde edilir. Dayatılan savaş bir halkın kuşatma ve yaptırım altında olsa bile iç gücüne ve inancına dayanarak sonuna kadar silahlı düşmana karşı durabileceğini gösterdi. Bu başarı sömürge veya dış güçlerin tehdidi altında olan halkların genel ruhuna yeni bir soluk getirdi.
Bildiğiniz gibi devrimin zaferinden hemen sonra ve 1980'lerin başında İran'a karşı çok sayıda yaptırım uygulandı. Batılı ülkeler özellikle Amerika ekonomik ve silah yaptırımı kozunu kullanarak İran'ı baskı altına almaya ve pes ettirmeye çalışırlar. Ancak bu politika teslimiyete yol açmazken üstelik kendi kendine yeterlilik ruhunun oluşmasına ve iç kapasitelere dayanmaya yol açtı.
İran halkı kutsal savunma döneminde ve sonrasında devrimci bir ruh ve artan çabalarla ihtiyaç duyduğu askeri ve sivil teçhizatı üretmeye başladı. Çeşitli füzelerin ve hava savunma sistemlerinin üretiminden gelişmiş insansız hava araçları, helikopterler, gemiler ve çeşitli uçakların yapımına kadar her şey adım adım meyvesini verdi ve İran'ı sadece silah ithalatçısından güçlü bir üreticiye dönüştürdü. Bu başarılar İran halkına istemek başarmaktır ilkesini gösterdi. Bu slogan daha sonra bilimsel ve teknik endüstriyel alanlarda da kök saldı.
Şunu da belirtmek gerekir ki böyle bir altyapının oluşmasının başka bir yönü daha vardı. İran yavaş yavaş uluslararası denklem sisteminde söz sahibi olan bir güce dönüştü. Bu güç yabancılara dayanmak yerine iç kapasite ekseninde şekillendi. Diğer milletler, özellikle Müslüman ve özgür düşünen ülkeler için bu yol yaptırımlara ve dış baskılara karşı durulabileceğine ve ilerleme kaydedebileceğine gösteren bir model oldu.
İslam İnkılabı'nın 1980'lerde istikrara kavuşması ve dayatılan savaşın sona ermesinden sonra emperyalizm karşıtlığı ve zulme karşı direniş düşüncesi bölgesel düzeyde yayıldı. İslam devriminden etkilenen özgürlükçü gruplar ve partiler Batı Asya'nın çeşitli yerlerinde varlıklarını ilan ettiler. Ve daha önce düzenlenmiş olsalar yavaş yavaş güçlendiler. Lübnan'da direniş yeni bir biçim aldı ve İsrailli işgalcileri geri çekilmeye zorladı. Filistin'de de cihat hareketleri devrimin emperyalizm karşıtı ruhundan ilham alarak yeni bir aşamaya girdi.
İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi çeşitli konuşmalarında direniş cephesinin genişletilmesi konusuna defalarca değindi. Ayetullah Hamine'yi şöyle buyuruyor. Bugün bölgemizde kendilerine direniş cephesine bağlı gören, direniş ehli olan, direnişe inanan ve direnen pek çok kişi var ve birçok durumda sonuçta alıyorlar. Bu cümle asıl mimarı İran İslam Cumhuriyeti olan Direniş Cephesi adlı bir orgunun bölgede şekillendiğini gösteriyor.
İlginçtir ki İmam Hümeyni'nin devrimin ilk yıllarında gündeme getirdiği ne doğu ne batı ilkesi şu anda bağımsızlıklarını ve kimliklerini korumak isteyen milletler arasında birçok taraftar bulmuştur. Dış güçlerin baskısına karşı direnmek milli özgüveni artırır ve bununla beraber egemen güçleri de hesaplarını daha dikkatli yapmaya yönlendirir.
İslam Cumhuriyeti'nin direniş akımının oluşumunda oynadığı önemli modellerden biri de mazlum milletlere verdiği manevi ve diplomatik destektir. Bu destek sadece bildiri veya sözle sınırlı kalmıyor. Bilakis İran, uluslararası kuruluşlarda defalarca ayrımcılığa ve büyük güçlerin çifte standardı politikalarına karşı tutum almış ve mazlum milletlerin haklarını da savunmuştur.
Bu konuda çok sayıda örnek bulunmaktadır. Filistin halkının Siyonist rejime karşı haklarını savunmaktan bazı batılı güçlerin İslam ülkelerinde ve bölgedeki savaş yanlısı politikalarını ifşa etmeye kadar. Bu yaklaşım bir nevi kamu diplomasisine de dönüşmüştür. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi sınırların ötesine dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşmakta ve Müslümanlar ile özgürlükçü milletlerin dayanışma ve birlik mesajını ilerletmektedir. Bu işlev direniş cephesinin güçlenmesinde katalizör rolü oynamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, emperyalist güçler son yıllarda İran ve müttefiklerine daha geniş ekonomik ve siyasi baskılar uygulamış olsa da Kanada direniş akımının zayıflamadığını, üstelik daha da fazla başarı elde ettiğini gösteriyor. Bazı bağımsız ülkeler arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinden Amerika'nın Batı Asya'daki konumunun zayıflamasına kadar her şey direniş eksenini genişletmekte ve daha da güçlenmekte olduğunu da gösteriyor.
İslam devrimi liderinin defalarca vurguladığı gibi dünyanın mevcut düzeni değişiyor. Birçok kişi geçmişteki tek kutuplu yapının çökmekte olduğuna, Amerika ve geleneksel müttefiklerine karşı duran yeni güçlerin oluştuğuna inanıyor. Bu durum direniş ekseninin inisiyatifi ele alabileceği ve daha belirgin bir rol oynayabileceği bir ortam oluşturuyor.
Elbette iç vahdet ve iç kapasiteyi güçlendirmek bu sürecin devamlarında iki hayati faktör olarak öne çıkıyor. Bağımsız milletler ayrılıktan kaçınır ve kimliklerini koruyarak dış baskılara karşı direnç gösterirse, direniş cephesi daha büyük adımlar atabilir ve küresel denklemlerde de etkili bir kutup haline gelebilir.
Programda İran İslam devrimini, direniş cephesinin doğuşu ve genişlemesindeki rolünün çeşitli boyunlarına değindik. Devrim öncesi tarihi köklerinden dayatılan savaş dönemine ve yaptırımlarla mücadele eden çeşitli alanlarda kendi kendine yeterliliğe ve mazlum milletlere diplomatik desteğe kadar. Tüm bu çabalar bölgede hatta uluslararası arenada direniş ekseni adlı bir akımın oluşmasına yol açtı.
Şüphesiz iç vahdet ve iç kapasiteyi güçlendirmek bu sürecin devamlarında iki hayati faktör olarak öne çıkıyor. Bağımsız milletler ayrılıktan kaçınır ve kimliklerini koruyarak dış baskılara karşı direnç gösterirse direniş cephesi daha büyük adımlar atabilir ve küresel denklemlerde etkili bir kutup haline gelebilir.
Burada ana mesaj budur. İran İslam devrimi dünya milletlerine iman, birlik ve sürekli çaba ile süper güçlere karşı durabileceğini ve bağımsızlığa ulaşılabileceğini gösterdi. Bu model şimdiye kadar birçok özgürlük hareketine ilham kaynağı olmuştur ve gelecekte de olmaya devam edecek. Küresel gelişmelerin, sultacı güçlerin birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bir yöne doğru ilerlediği koşullarda direniş cephesi direnç ruhunu koruyarak ve birliğini güçlendirerek daha etkili bir rol oynayabilir.
Bugün İslam devriminin zaferliği döneminde bir kez daha bu devrimin sadece ulusal ve içsel bir mesele olmadığı, aksine sömürge altında olan veya küresel güçlerin zulmünden bıkan milletler için bir bayrak haline geldiğini vurguluyoruz. Bu mesajın ışığında her din ve mezhepten tüm özgürlük savunucularının İran'ın deneyiminden ders alarak direniş yolunu seçmelerine umuyoruz.
Hepimizin emperyalizme karşı mücadele, bağımsızlığı koruma ve küresel adaleti gerçekleştirme yolunda ilerlemesi dileğiyle sizleri Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Bizleri İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam,
yaratılışın en güzel çiçeği.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 11 Şaban günü Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor. Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişkinin sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir.
Bugün Kameri 11 Şaban 1445. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili oğlu Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Bugün İran takviminde Gençler Günü olarak adlandırılmıştır.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam yiğitlik, şeref ve fazilette emsalsız olan pak ve ihlaslı gençlerin en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber'den çok takvalı, zahid, abid, güzel huylu, güzel yüzlü ve çok iyi ahlaklı olan bir genç olarak söz edilmektedir. Bu seçkin genç, Şeref ve Onur Hanedanı yani Ehl-i Beyt'in seçkin üyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilk oğludur. Annesi Leyla, Büyük Sakife Hanedanı'ndan ve büyük babası Urva bin Mesud Sakafi Hanedanı'nın büyüğüdür. Urva, Sakafi Hanedanı'ndan İslam'ı benimseyen ve Müslüman olan ilk fertti ve aşireti tarafından şehit edildi.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam böyle bir soyun mirasçısı olarak en güzel ahlaki özellikleri miras olarak kazanıyor ve İmam Hüseyin aleyhisselam gibi büyük bir insan tarafından yetiştirilerek gençlik çağında mertlik, takva, edep, iyi ahlak ve velayete bağlılığın abidesi oluyor ve hayatının en güzel dönemini yani gençliğini İslam dinini koruma uğruna feda ediyor.
Ey melek menzer balam, illere ezber balam, gül yüzü gülden güzel, reddime benzer balam. Fahreder eller sana, naz eder güller sana. Fahreder eller sana, naz eder güller sana. Sen iki dünyada oğlum iftiharıyım sen, Hazreti Heyrul Veladet yadigarım sen. Dilber Ali'ye adın Ali'dir lakap Ekber Ali.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam imamet evinde doğan ve velayet ve şerefin eteğinde yetişen bir gençtir. Ali Ekber aleyhisselam kameri 11 Şaban 33'te Medine kentinde dünyaya geldi ve babası İmam Hüseyin aleyhisselam ve annesi Leyla'nın gözetiminde en şayeste biçimde yetişti. Kuşkusuz ailevi asalet, terbiye, ilim ve fazilet öğrenmek her insanın kişiliğini oluşturan bileşenlerdir. Bu etkenler Ali Ekber aleyhisselamın en güzel insani sıfatlara kavuşmasına vesile oldu. Sonuçta o hazretin huyu ve davranışları, hareketleri, edep ve metaneti en âlâ derecede şekillendi ve ay gibi parlayan yüzü her daim parlıyordu.
Doktor İmadzade, Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın hayatı adlı kitapta şöyle yazıyor. Ali Ekber'i gayret, şecaat, ilim ve faziletin en bariz mazharı ve peygamberin ahlak ve kerametini baştan başa yansıtan bir ayna gibi anlatmışlardır. Görgü tanıkları da tarihi kitaplarda Hazreti Ali Ekber aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ali Ekber aleyhisselamın davranışları ve huyu akıllarda Allah Resulü'nün davranışlarını ve huyunu çağrıştırıyordu. Demek ki İmam Hüseyin aleyhisselamın şu cümlesini de şaşırmamak gerekir. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman Allah Resulü'nü özleyecek olursa Ali Ekber'in yüzüne bakardı.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam davranışlarında erdem ve fazilet nuru belli olan bir gençti. Öyle ki hatta en sıkı düşmanlar o Hazret'in iyi ahlakını ve parlak faziletlerini itiraf ediyordu. Günün birinde Ehl-i Beyt'in en sıkı düşmanlarından biri olan Muaviye, çevresindekilere, sizce benden sonra Müslümanların hilafet tahtına oturmaya kim daha layıktır diye sordu. Orada bulunanların her biri bir adı dile getirdi. Ardından Muaviye'nin kendisi şöyle dedi: "Bence en layık kişi Ali bin Hüseyin, yani Ali Ekber'dir. Zira Haşim oğullarının cesaretine sahiptir ve Sakif'in torunudur ve Emeviler kadar cömerttir. Aslında Emeviler asla cömert değildi ve Muaviye'nin sözlerinin bu bölümü kendi hanedanını övmeye yönelikti."
Her halükarda kesin olan şey, dost düşman herkesin itiraf ettiği üzere Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın seçkin kişiliğe sahip olduğu ve ismet ve iffet, ahlak ve hoşgörü, takva ve züht ve metanet ve edep gibi tüm seçkin sıfatları bir arada toplamış olmasıydı. Ehl-i Beyt fertleri o Hazretin iyi ahlakı ve şefkatli kişiliğine aşıktı. Öyle ki Aşura günü onunla vedalaşma sırasında kız kardeşleri, halası Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ve diğer mahremleri çevresine sarmış, ondan bir türlü kopamıyordu. Nitekim tarih, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt fertleriyle vedalaşmasını çok zor ve çok coşkulu geçtiğini anlatıyor.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Hazreti Ali Ekber aleyhisselam ile sevgili babası İmam Hüseyin aleyhisselam arasında hakim olan edep ve saygı çerçevesinde sevgi dolu ilişki de Ehl-i Beyt fertleri arasında ailevi ilişkilerin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Ali Ekber Aşura günü savaş meydanına gitmek üzereyken birden babası İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle diyor: "Oğlum, biraz yavaş adım at, aceleyle gitme." Aslında İmam Hüseyin aleyhisselam böylece biraz daha fazla şayeste evladının cemalini seyretmek istiyor. Ama yine de İmam Hüseyin aleyhisselamın yüreği, oğlu Ali Ekber'in en kötü insanlara doğru ilerlerken sabırsız ve takatsızdır. O sırada İmam aleyhisselam Allahu Teala'ya yönelerek şöyle der: "Rabbim, sen şahit ol, bu zalim kavme doğru zahit, ahlak, söz ve davranışta senin peygamberine en çok benzeyen bir genç gidiyor. Biz ne zaman Resulullah'ı özleyecek olursak ona bakardık."
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor: "Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişkinin sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir. Bir kez daha, yaratılış aleminin en güzel çiçeği ve en faziletli genci Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutluyoruz."
Gençlik ilkbahar mevsimi gibidir. Ömür treni yolun sonunda ve son istasyonda onurlu ve huzurlu bir şekilde varabilmek için gençlik istasyonunda birçok şeye ihtiyacı bulunur. Her insan gençlik çağında ilerletici saiklere, güdümlü seçimlere, yüksek çabaya, ilim öğrenme yolunda emek harcamaya, maharet elde etme saiklerini ve cismi gücünü geliştirmeye ihtiyacı vardır. Genç insan birçok potansiyele sahiptir. Genç insan yılmaz ve çalışkandır ve büyük emekleriyle büyük başarılara imza atabilir. Gençlik çağı aynı zamanda Allah-u Teala ile irtibat kurmak ve maneviyat kazanmak için de en iyi fırsattır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, ibadetin gençlerin üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyuruyor. Genç Müslüman Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman okudukları kanı ve etiyle bütünleşir ve Allah-u Teala onu seçkin peygamberleriyle aynı seviyeye yerleştirir ve Allah bizzat kıyamet gününde onu savunur.
Toplumlar da gençlerine dayanır ve genç nüfusa sahip olmak toplumlar için büyük bir imtiyazdır. Hal böyleyken eğer gençler bilim ve teknoloji, tıp ve eczacılık, tarım ve besicilik ve diğer alanlar gibi çeşitli alanlarda gerekli uzmanlıklara sahip olursa, o toplum ilerleme yoluna adım atar. Yine toplumlarda çeşitli konuların şekillenmesinde de gençler her zaman etkili rol ifa eder. Ancak bu süreçte gençler siyasi grupların ve kanatların onları yanlış yola saptırmamalarına özen göstermelidir. Bu arada kendi kendini yetiştiren gençler daha çok değer kazanır. İslam dinine göre gençlerin ilmi uzmanlık kazanmanın yanı sıra kendilerini manevi açıdan da geliştirmeleri ve günah ve fesattan uzak durmaları gerekir.
Öte yandan genç kuşağı önemsemek ve gelişmeleri için gerekli imkanları temin etmek devletlerin görevidir. Nitekim uzman gençlerden kader belirleyici işlerde yararlanmak birçok olumlu sonucu olabilir. Ama maalesef birçok toplumda büyük sorumluluklar genellikle yaşça büyük olan insanların omuzu üzerindedir. Oysa büyüklerin deneyimlerinin yanında gençlerin gücü birçok sorunu çözebilir.
İslam peygamberi sadece sözde değil, amelde de gençlere değer verir ve önemli işleri onlara emanet ederdi. Örneğin Mekke fethinden sonra 21 yaşında olan bir genci kentin valisi ve hükümdarı olarak atadı ve o gencin bu mevki için herkesten daha şayeste olduğunu vurguladı. Allah Resulü Mekke halkı özellikle önde gelen büyüklerinden işlerde ona uymalarını ve hatta onun arkasında namaz kılmalarını istedi.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir vecizesinde toplumları yönetenlere ve deneyimli insanlara şöyle buyuruyor. Gençler için meclislerinizde yer açın ve onlara yeni işleri öğretin. Zira bu kesim sizin yerinize geçecek ve yeni meselelerle uğraşacaktır.
İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Bir işte istişareye ihtiyaç duyduğunuz zaman ilkin gençlere başvurun. Zira onların daha keskin zekası ve daha hızlı tahminleri vardır. Ardından sonucu büyüklere ve yaşlılara aktarın ki takip etsinler ve sonunu değerlendirerek daha iyi olan yolu seçsinler. Zira onlar daha deneyimlidir. Bir kez daha Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü ve Gençler Günü'nü kutluyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran takviminde Gençler Günü olarak kutlanan Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümü için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Nehçül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir." Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp, bir kenara bırakmak, yaşlı birine sevgiyle gülümsemek, ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek, bir yetimi sevgiyle okşamak, hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali Aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir." Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.